Ayrım 12 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 141. 6. Bölüm, Yeterli Karikatürler. 1955-1960 dönemindeki siyasi dergiler ile mizah dergileri. Demokrat Parti'nin 1946'daki afişi bu defa karikatürlerin konusu. Hapse giren dergiciler. Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç'ın Menderes'e mektupları. Evet, Aknoz'un tebliğinin anlamı şuydu. Gazetelerin kapatılması yeniden güncelleşiyordu. Bu defaki kapatmalar sıkı yönetim eliyle yapılıyordu. Ama o elin arkasında hükümetin kararının bulunduğu besbelliydi. Zaten daha sonraları gazete kapatmak için sıkı yönetime de ihtiyaç kalmayacaktı. O iş artık mahkemeler eliyle yapılabilecekti. Ayrıca gazeteleri, dergileri kapatmaya gerek olmadan da yola getirmenin metotları giderek geliştiriliyordu. Gazetelerimizin 1950'lerin ilk 5 yılındaki durumunu öfkeli yıllarda anlatmıştım. Hürriyet'in sahibi Sedat Simavi 1953'te vefat edince yerine oğulları Haldun Simavi ve Erol Simavi geçmişti. Sedat Simavi aynı zamanda gazetenin baş yazarıydı. Onun yerine başkası geçmemiş, baş yazarlık kaldırılmıştı. Gazete kurucusunun çizdiği çizgide siyasi tarafsızlığını korumaya çalışıyordu. 1955 yazında Milliyet'in sahibi ve baş yazarı Ali Naci Karacan da vefat etti. Ölmeden önce patronluk işleri için oğlu Ercüment Karacan'ı yetiştirmiş, gazetenin yazı işleri müdürlüğüne de, yani bugünkü genel yayın müdürlüğüne, genç gazeteci Abdi İpekçi'yi getirmişti. Milliyet Abdi İpekçi'nin gelişiyle birlikte bir yenileşme hareketine girmişti. O hareket devam ediyordu. Başyazarlık Milliyet'te de boş bırakılmıştı. Baş yazı sütununda Abdi İpekçi'nin önce imzası sonra imzasıyla yazdığı durum yazıları daha sonra başlayacaktı. İstanbul'un öteki gazetelerinin yapısında da önemli bir değişiklik yoktu. Cumhuriyet, Vatan, Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Son Posta, Son Telgraf, Vakit, Dünya, Bugün gibi gazeteler yayınlarını sürdürüyordu. Onların yanında en yenisi bizim Tercüman'dı. Basın tarihimizdeki adı eskiydi ama yeni şekliyle çıkışı 1955'in Mayıs'ındaydı. Ankara basınındaki yeni bir gelişme 1953 sonunda CHP'nin mallarına hazinece el konulurken kapanan Ulus Gazetesi'nin 1955'te hükümetin benimsediği bir hukuki yorumla yeniden yayınlanma imkanının doğmasıydı. Ulus o yıl gene CHP'nin gazetesi olarak çıkmaya başlamıştı. İktidara muhalefetini eskisi gibi sürdürüyordu. Nurettin Aknoz'un metnini yayınladığım tebliğ ile en ağır cezayı alan gazete Ulus'tu. Hürriyet, Tercüman ve Bugün'ün kapalılık süreleri 15 gün olarak açıklanmıştı. Ulus'unkinin ise müddetsiz olduğu belirtilmişti. Bu ne zaman istersem o zaman açarım. Eğer istemezsem hiç açmam. Hep kapalı tutarım demekti. Akiz. Basındaki asıl gelişme dergicilik alanındaydı. 1954'ün Mayıs'ında Metin Toker'in çıkardığı Akiz haftalık siyasi dergicilikte bir devrim yapmıştı. Akiz'in boyu posu Amerikalıların Time'ı, Fransızların Express'i, Almanların Der Spiegel'i gibiydi. İçeriğinde ise iktidarın icraatı ile ilgili eleştiriler ağırlıktaydı. Muhalefet partileriyle ilgili eleştiriler de eksik değildi. Metin Toker'in 1955'te İsmet İnönü'nün kızıyla evlenmesinden sonra da eksik olmadı. Ama o evlilik derginin muhalefet yanlısı olduğu iddialarını arttırdı. Metin Toker'in o iddialara karşı cevabı şöyleydi. Biz siyasi olayları tarafsız gözle izliyoruz. Dergide iktidara karşı eleştirilerin daha fazla olmasının nedeni iktidarın yanlışlarının muhalefetinkilere göre çok daha fazla olması. Yoksa kimseye karşı ön yargılarımız yok. Akiz yayınlarında sadece iç ve dış siyasi olaylara değil, toplum hayatında spordan güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya kadar birçok alandaki etkinliklere de yer veriyordu. Akiz yayınlandığından kısa bir süre sonra o zamana göre yüksek tirajlara ulaştı. Baskısı 30 bini, 40 bini aştı. Tirajı arttıkça hakkında açılan davalar da arttı. Gazetenin ilk tutuklanan mensubu yazı işleri müdürü Cüneyt Arca Yürek'ti. Sonra Metin Toker hakkında açılan davalar başladı. Toker'in davalarını derginin daha sonraki yazı işleri müdürleri Yusuf Ziya Ademhan'a, Tarık Halulu'ya açılan davalar izleyecekti. Ademhan da Halulu da ağır hapis cezalarına mahkum olacaklar ve yıllarca cezaevinde kalacaklardı. Cezaevlerine girenlerin yerine zamanla yenileri gelecekti. Sonraki yılların ünlü gazetecilerinden Kurtul Altu, Attila Bartınoğlu, Güneri Civaoğlu, Akis'in devamlı kadrosunda yer alacaklardı. Kurtul Altu yazı işleri müdürlüğü görevini de üstlenecekti. Toker'in hapiste kaldığı sürelerde derginin yayınlarına Doğan Avcıoğlu ve ağabeyi Hamdi Avcıoğlu da katkıda bulunacaktı. Bütün bu davalı, cezalı, hapisli koşullar altında Akis'in tutumu değişmeyecekti. Kim dergisi? Akis'ten 4 yıl sonra 1958'de aynı formatta bir dergi daha yayına girecekti. Adı Kim'di? Bunu 4 gazeteci arkadaş bir araya gelerek çıkarmıştı. Şahap Balcıoğlu, Orhan Birgit, Özcan Ergüder ve Ali İhsan Göğüş. Dördü de dönemin yetenekli ve birikimli genç gazetecileriydi. Ortak özelliklerinden biri iktidarın demokratik hak ve özgürlükleri giderek tahrip ettiğini düşünmeleriydi. Bu gidişe karşı demokrasinin savunulması gerektiğine inanıyorlardı. Kim de anlattığımız dönemin önemli yayın organları arasındaydı. Derginin yazarları arasında Sadun Tanju, Emil Galip Sandalcı, Halit Refi, İlhami Soysal, Fikret Otyam, Tarık Dursun da vardı. Karikatüristleri de Mim Uykusuz ve Ferruh Doğan'dı. Birinci bölümde belirtmiştim, ben de bir süre gerek Akis'e gerek Kim'e haber ve yorum yazanlar arasındaydım. Bugünkü nesiller için de şunu belirteyim. Akis ve Kim koleksiyonları o dönemle ilgili araştırma yapacak olanlar için çok faydalı kaynaklardır. Hayat. Dönemin haftalık dergileri arasında Hayat'ın adı Kral Faysal'ın nişanı ile ilgili bölümde geçmişti. Ünlü dergiyi burada da analım. Hayat siyasi bir dergi değildi. Amerikalıların Life'ı, Fransızların Paris Match'i, Almanların Quick'i gibi bir magazin dergisiydi. Siyasetçileri de konu alırdı ama daha çok siyaset dışı özelliklerini vurgulamak için. Siyasi olaylara ise yayınlarında ancak çok popüler yanları olursa yer verirdi. Hayat'ın yayın hayatına girişi 1956'daydı. Kazım Taşkent'in kurucusu olduğu Yapı Kredi Bankası'nın yayın grubu tarafından destekleniyordu. Deneyimli gazeteci, dergici Şevket Rado'nun yönetimindeydi. Hayat'ın koleksiyonları da o dönemin toplum hayatını yansıtan değerli dokümanlardır. Akbaba 41,5 dolmuş. Gelelim karikatür dergilerine veya daha geniş anlamlı deyimiyle mizah dergilerine. Dönemin en kıdemli ve en yaygın mizah dergisi eskisi gibi Akbaba'ydı. Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılıyordu. 1922'den beri yayın hayatındaydı. Ünlü karikatüristlerin, mizah yazarlarının çoğunun yetiştiği, çalıştığı bir dergiydi. Ortaç ve Orhon CHP'nin iktidar yıllarının son döneminde CHP'nin milletvekilliğini yapmışlardı. 1949'da Akbaba'yı kapatmışlardı. CHP'deki milletvekilliklerini sürdürüyorlardı. 1950 seçiminde de gene CHP'nin milletvekili adayları arasındaydılar. 1950 seçiminde malum CHP iktidarı sona ermiş, partinin milletvekili sayısı 60 civarına düşmüştü. Orhan Seyfi Orhon Zonguldak adayıydı. CHP Zonguldak'taki seçimi kaybedince o da meclis dışı kalmıştı. Yusuf Ziya Ortaç şanslıydı. Ordu adayıydı. CHP Ordu'da kazanmıştı. Ortaç'ın milletvekilliği sürüyordu. Seçilemeyen Orhon kısa bir süre sonra CHP'den istifa etmişti. Ortaç da milletvekili olduğu halde aynı yolu tutmuştu. O da CHP'den istifa etmişti. Bağımsız milletvekili olmuştu. 1952'den itibaren de Akbaba'yı yeniden çıkarmaya başlamıştı. Tabii Ortaç'taki bu değişimin sonucu olarak Akbaba'nın yayın politikası da değişmişti. Bu birdenbire olmamıştı. DP iktidarının başlangıcında iktidarın karikatürlere daha tahammüllü olduğu dönemlerde Akbaba karikatüristleri eskisi kadar sık olmasa da zaman zaman hükümeti eleştiren karikatürler çizebiliyorlardı. Buna artık hükümetle iyi geçinmeye dikkat eden Yusuf Ziya Ortaş da izin veriyordu. Ama özellikle 1954'teki 6334 sayılı kanun çıktıktan sonra durum artık öyle değildi. O, bir ölçüde de olsa tahammüllü ortamın yerine basını ağır baskılar altına sokan bir düzen gelmişti. Karikatür çizme özgürlüğü daralmıştı. Akbaba'nın yöneticisi Yusuf Ziya Ortaç da artık dergisinde hükümetin hoşlanmayacağı yayınlara tanıdığı kontenjanı daraltmıştı. Sonuçta Akbaba hükümeti eleştiren karikatürleri de görebilmek isteyen okurlarının ihtiyacını yeteri kadar karşılayamaz olmuştu. O ihtiyacı evvelce Akbaba'da da çalışmış olan bazı karikatüristlerle yazarlar karşılamak istediler. Yeni mizah dergileri yayınlandı. İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk'un dergileri. Onlardan biri İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk kardeşlerin çıkardığı Dolmuş dergisiydi. İki kardeş daha önce 1952'de 41,5 adlı Binzah dergisi çıkarmıştı. Fakat o dergi yüksek bir tiraja ulaştığı halde uzun ömürlü olamamıştı. Kadrosunda İlhan ve Turhan Selçuk'un yanında Ali Ulvi Ersoy, Altan Erbulak, Semih Balcıoğlu, Mim Uykusuz, Ferruh Doğan, Nehar Tüblek, Bedri Koraman, Selma Emiroğlu gibi dönemin ünlü genç karikatüristleri vardı. Çıkan dergi çok başarılıydı ama eleştirel karikatüre karşı kızgınlıkların başladığı ama fazla tırmanmadığı, bizim de bir ölçüde de olsa tahammüllü dediğimiz o dönemde bile başına bir sürü işler açılmıştı. Kağıt tahsisi kısılmıştı, tazminat davaları açılmıştı. Turhan Selçuk'un bir kapak karikatürü müstehcen sayıldığı için dergi toplatılmış, Turhan Selçuk ile yazı işleri müdürü İlhan Selçuk hakkında ceza davaları açılmıştı. Dergi 15 sayı çıktıktan sonra kapanmak zorunda kalmıştı. Dolmuş ve Komünistlik. Selçukların ikinci girişimi 1956'daydı. Bu defaki derginin adı Dolmuş'tu. Kadrosunda 41,5 kadrosunun bir bölümünün yanında Eflatun Nuri, Oğuz Aral gibi yeni genç karikatüristler ile Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Çetin Altan, Şinasi Nahit Berker, Refik Halit, Bedi Faik, Fikret Adil, Selami İzzet gibi yazarlar da vardı. Dolmuş daha uzun ömürlü oldu, 3 yıl yaşadı, 139. sayısına ulaştı. Ama o 3 yılı doldurması kolay olmadı. Hakkında açılan davalardan birinin hikayesini Miyase İlknur'un İlhan Abi kitabından özetleyeyim. İlknur'un İlhan Selçuk'un hayatını anlatan o biyografik eseri ben bu kitabı yazarken yayınlandı. Selçuk'un hayatıyla birlikte o dönemdeki basın hayatımız hakkında ilginç olayları da içeriyor. Cumhuriyet Kitapları, Ekim 2012. Derginin yayına başlamasından bir süre sonra Nisan ayında Adana'da Seyhan Barajı'nın açılış töreni vardı. Her gazete yazamamıştı ama bazı gazetelerde o törenin yenilenler içilenler açısından çok masraflı olduğu yorumları yapılmıştı. Harcanan tutar 1,5 milyon lira olarak hesaplanmıştı ki bu o zamanın parasıyla çok büyük bir paraydı. Turhan Selçuk, Dolmuş'ta o masrafın fazlalığını eleştirmek için sağda yayınladığımız fıçılı karikatürü çizmişti. Derginin o sayısı yayınlanınca kıyamet koptu. Bu gibi hallerdeki uygulama o zamanın ünlü İstanbul savcısı Hicabi Dinç ile basın savcısı Hakkı Müftüoğlu'nun işiydi. Fakat Ankara'dan gelen talimata rağmen o karikatüre suç isnat etmek yeni basın düzenine göre de kolay değildi. Ne yapsın savcılar? Turhan'ın dergide daha önce yayınlanmış karikatürlerini elden geçirdiler. 8 hafta önceki sayıda yayınlanmış bir dış politika karikatürünü buldular. Davayı açmak için onu münasip gördüler. Bu o zamanki Komünist Sovyetler Birliği'ni dünyanın tümüne sahip çıkma gayreti içinde gösteren bir karikatürdü. Yani Sovyetlere yönelik çok açık bir eleştirinin ifadesiydi. Ama Turhan Selçuk onu çizerken Sovyetler Birliği'ni temsil eden resimdeki tipin kim olduğunu açıklamak için şapkasına bir orak çekiç işareti koymuştu ki o işaret savcılar için yeterli olmuştu. Onu karikatürde komünistlik propagandası yapıldığını gösteren bir kanıt saymışlardı. Gerçi karikatürdeki tip olabildiğince antipatik olarak çizilmişti. Parmaklarını geçirerek dünyayı kucağına alması ürkütücüydü. Ona ve şapkasındaki komünistliği temsil eden orak çekici bakanların komünistlik propagandası etkisi altında kalıp "bu komünistlik de iyi bir şeymiş" diyebilmeleri mümkün değildi. Bunun tam tersi söz konusuydu. Olsa olsa komünistliğe sempatiyle bakanlar varsa o karikatürü görünce onların sempatileri yok olabilirdi. Ama işte İstanbul'un savcısı ve basın savcısı o zamanın Türkiye'sinde basını yola getirmenin en etkili yolunun komünistlik suçlaması olduğu kanısındaydılar. O kanıları da yanlış sayılmazdı. Eğer Turhan Selçuk'a Seyhan Barajı karikatürünü kanıt göstererek dava açılırsa bunu o zamanın Adalet Bakanı'nın iki cümlelik yazıyla işten uzaklaştırabileceği, hakimlerine bile kabul ettirmek kolay değildi. Ama Orak Şikiç kanıtlı bir komünistlik suçlamasını kimse hafife alamazdı. Komünistlik suçlaması soğuk savaş koşulları altındaki Türkiye'de hiçbir dayanağı bulunmasa bile herkesin ne olur ne olmaz hele bir soruşturulsun diyeceği bir iddiaydı. Nitekim öyle de oldu. Savcılar o şapkadaki Orak Çekic'in kanıt olduğunu öne sürüp dolmuşçular komünizm propagandası yaptı diye dava açtılar. Dava başladı. Aylarca sürdü. Sonuçta beraat kararıyla sonuçlandı ama Turhan Selçuk aylarca o davanın duruşmalarına gidip gelmek zorunda kaldı. Tabii dolmuşçular hakkındaki davalar o davadan ibaret değildi. Derginin bazı sayılarının başka iddialarla, o arada müstehcenlik iddiasıyla toplatılması gibi, kağıt tahsisinin kısılması gibi yaptırımlar devam etti. O süreç içinde İlhan Selçuk, dolmuşun toplatıldığı günlerden birinde İstanbul savcısı Hicabi Dinç'e gitti. Miyase İlknur'un kitabındaki bilgilere göre dedi ki, "Sayın savcı, neredeyse iki sayımızdan biri hakkında toplatma kararı aldırıyor ve matbaada iken bütün dergilere el koyuyorsunuz. O kadar emeğin yanında paralar da uçup gidiyor. Eğer bu dergimizi de toplatacaksanız bari şimdiden söyleyiverin de basıp masraf etmeyelim." Savcı Dinç'in cevabı şuydu: "Beyefendinin karikatürlerini ve onu eleştiren yazıları basmayacağınıza söz verirseniz toplatmam. Ha, bir de takma adlarla yazı yazan o üç kişinin Aziz Nesin, Hasan İzzettin Dinamo ve Rıfat Ilgaz olduğunu bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Bu üç komünistin yazılarını basmazsanız herhangi bir sorun olmaz." Bir savcı bir gazeteciye böyle sözler söyleyebilir mi? Söyleyebildiğinin o dönemdeki İstanbul gazetecileri arasında tanıkları çoktu. Dinç özellikle bazı gazetecilere böyle telkinler yapardı. Bunları resmi olarak değil ama dostça sohbetler çerçevesinde yaptığı izlenimini vermeye çalışırdı. İlhan Selçuk da bu dostça sohbet havasını bozmuyordu. Savcının o telkinleri karşısında nasıl davrandığını o zamanki arkadaşı, sonraki eşi Handan Selçuk'a yazdığı mektupta şöyle özetliyordu: "Bugün pazar. Dolmuş'ta sana yazıyorum. Basın davalarını hazırlıyorum. Akis'ten toplatılmanın tafsilatını istemişler. Telefonda merak ettin diye yazıyorum. Savcı ile gidip konuştum. Turan bir gün evvel kavga etmişti. Biz pek seviştik. Çok akıllıymışım. Pek memnun olmuş. Zaten 5-6 ayla kurtulabilirmişiz. Beyefendinin karikatürünü yapmazsak ne olurmuş canım? Ben de kendisine 40 bin liralık tazminat davası açacağımı fakat ödetmeyeceğimi, onun açtığı davalardan %1500 beraat edeceğimi söyledim. 50 yaşındaymış. Aman ne kadar genç görünüyorsunuz" dedim. O da benim yaşımı sordu. Not İlhan Selçuk o sırada 31 yaşındaydı. "Yazık değil mi? Bu yaşlarınızı hapishanelerde geçirirseniz" dedi. "Beni çok düşündüğü için teşekkür ettim. Senin anlayacağın, eğleniyoruz." Evet, o yıllardaki savcı-gazeteci sohbetleri bir bakıma eğlendiriciydi. Gazetesinin, dergisinin haklarını korumaya uğraşan gazeteciler için de zaten o sohbetlere katlanmaktan başka seçenek yoktu. İlhan Selçuk, dolmuşu yaşatma mücadelesini sürdürürken şikayetlerini sadece İstanbul savcısına değil, hükümetin bakanlarına da iletiyordu. Gazetelerin kağıt tahsisi işlerinin o sıradaki sorumlusu devlet bakanlarından Emin Kalafat'tı. Selçuk ondan randevu aldı, Ankara'ya gitti, makamında görüştü. Dergisine yeterli kağıt tahsis edilmediğini, bunun haksız olduğunu bildirdi. Bakan onunla dalga geçer gibi, "Siz nasıl bir politika izliyorsunuz? Muhalif misiniz, muvaffak mısınız?" diye sordu. Selçuk, "Biz tarafsızız" dedi. Bakan ona takılmaya devam etti. Az mı tarafsızsınız, çok mu tarafsızsınız? Selçuk o takılmayı da anlamazlıktan gelip bakana uzun uzun bir mizah dergisinin eleştiri yapmazsa görevini yapmayacağını, dolayısıyla başarılı olamayacağını anlattı. Dolmuşa kağıt tahsisi konusunda uygulanan haksız muamele o sohbetten sonra da düzeltilmedi. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 152.